Ayrım 8.
Dinle beni şeytan. Olduğun yerden kıpırdamazsan açarız kapıyı. Kapı açıldı. Başkan kaçmak gerekirse kendisine tehlikesiz bir yol arıyormuş gibi arkasına bakarak "Haç çıkar," dedi. Baldızı haç çıkardı. "Ne şeytanı be, baldızın kendisi bu. Hangi kötü ruh soktu seni bu kulübeye?" Kadın hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Bir yandan da anlatmaya çalışıyordu. Sokakta yakalamışlardı onu gençler. Bütün direnmesine karşın getirip kulübenin penceresinden içeri atmışlardı. Sonra da panjurları üzerine çivilemişlerdi. Gidip baktı yazıcı. Geniş panjurun birkaç tahtası gerçekten çıkarılmış, sonra delik dışarıdan bir kalas çivilenerek kapatılmıştı. Baldız biraz geri çekilmiş, orada duran, onu yukarıdan aşağı süzmeyi sürdüren başkanın üzerine yürüdü. "Seni gidi tek göz iblis," diye bağırıyordu. "Amacını biliyorum ben senin. Kızların peşinde rahat rahat dolaşabilesin diye, sakalı ağarmış moruğun ne rezillikler yaptığını kimse çakmasın diye, benim başımı yemek fırsatı eline geçince kaçırmak istemedin. Bu akşam Gana'ya neler dedin? Bilmiyorum sanıyorsun, değil mi? Evet, her şeyi biliyorum. O yarım akıllı kafanla kandırman biraz zor beni. Uzun zamandır tutuyorum kendimi, karışmam sonra." Yumruğunu göstererek çabuk adımlarla uzaklaştı kadın. Başkan şaşkın bir durumdaydı. Başının tepesini kaşıyarak "Evet," diye geçirdi içinden. "Gerçekten şeytanın parmağı var bu işte." Bekçiler bağırarak içeri girdiler. "Yakaladık." "Kimi yakaladınız?" diye sordu başkan. "Ters yüz edilmiş gocuk yiyen şeytanı." Bekçilerin getirdikleri tutsağı kolundan yakaladı başkan. "Getirin bakalım. Delirdiniz mi siz be? Sarhoş Kalenik bu." "İşe bakın, elimizden kaçırdık onu efendim. Ara sokakta serseriler sardılar bizi. Dans etmeye başladılar çevremizde. Kolundan bacağından çekiyorlar, bize dil çıkarıyorlar, onu elimizden almaya çalışıyorlardı. Neler yaptılar bilseniz efendim. Onu yakalayalım derken bunu nasıl yakaladık aklımız almıyor efendim. Emrediyorum, o haydut tez yakalansın. Ayrıca sokakta gördüğünüz herkesi getirin bana." Bekçilerden birkaçı diz çöküp yalvarmaya başladı. "Bağışla bizi efendim. Suratlarını görseydim bir. Allah canımızı alsın, ömrümüzde öyle iğrenç suratlar görmedik. Yalan söylüyorsak günahların üzerimize olsun efendim. O suratları gören bir insan öyle bir illete yakalanır ki, hiçbir koca karı iyi edemez onu bir daha. Korkmak neymiş gösteririm ben size. Emrimi dinlemiyorsunuz ha? Onlardan yanasınız demek. Bana baş kaldırıyorsunuz yani. Ne demek oluyor bu? Ne demek ha? Amirinize baş kaldırıyorsunuz. Siz, komisere bildireceğim durumu. Hemen duyuyor musunuz? Hemen. Yıkılın karşımdan. Gözüm görmesin. Hepiniz defolun." Bekçiler dağıldılar. 5. Suda boğulmuş kız. Bütün bu olayların düzenleyicisi hiçbir şeyi umursamadan, peşine takılmış bekçileri dert etmeden göletin kıyısı boyunca ağır ağır yürüyordu eski eve doğru. Bunun Levko olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Siyah gocuğunun önü açıktı. Kalpağı elindeydi. Ter taneleri yuvarlanıyordu yanaklarından. Ak ağaç korusu görkemli, hüzünlü kapkaraydı. Ancak aya bakan yanı gümüş rengi bir buğuyla örtülüydü. Kıpırtısız göletin serinliği yorgun yolcunun içinde kıyıda oturup biraz dinlenmek isteğini uyandırdı. Her yan sessizdi. Yalnızca korunun sık derinliklerinden bir bülbülün şakırtısı geliyordu. Çok geçmeden ağır bir uyku çöktü Levko'nun göz kapaklarına. Yorgun bedeni kendini bırakmaya hazırdı. Başı önüne düşüyordu. Levko ayağa kalktı. Gözlerini ovuşturarak kendi kendine mırıldandı. "Yo, bir de burada uyuyakalırsam..." Çevresine bakındı. Gece daha bir göz kamaştırıcıydı şimdi. Ayın parlaklığına tuhaf, hoş bir ışıma katılmıştı. Böylesini ilk kez görüyordu Levko. Gümüş rengi bir sis ağır ağır çöküyordu çevreye. Çiçek açmış elma ağaçlarının, gece çiçeklerinin kokuları dökülüyordu yere. Şaşkın bakışını durgun suya dikti Levko. Eski bey evi göletin dibine yatmıştı. Oradaki görünümü tertemiz, aydınlık güzeldi. Kasvetli panjurlarının yerinde neşeli cam pencereler, kapılar gülümsüyorlardı. Pırıl pırıl camların ardında altın kaplı eşyalar ışıldıyordu. Ansızın pencerelerden biri açılıyor gibi geldi Levko'ya. Soluğunu tuttu. Kıpırdamadan, başını göletten ayırmadan sanki suyun dibine indi. Önündeki pencereden bembeyaz bir dirsek uzandı. Sonra dalga dalga dökülen kumral saçların arasında huzurla ışıldayan aydınlık bir çift gözle hoş bir baş gözüktü. Dirseğin üzerine yattı bu baş. Bakıyordu Levko. Kız hafiften sallıyordu başını ona. Eliyle işaret ediyor, gülümsüyordu. Birden hızlı hızlı çarpmaya başladı delikanlının yüreği. Su titreşti, pencere yeniden kapandı. Levko yavaşça uzaklaştı kıyıdan. Eve baktı. Kasvetli panjurlar açılmıştı. Camlar ay ışığında pırıl pırıldı. Kahramanımız, ''Şu insanların sözlerine inanmanın ne yanlış olduğunu görüyorsun işte.'' diye geçirdi içinden. Ev yepyeni, boyası bugün yapılmış gibi taptaze. Oturan var bu evde. Sesini çıkarmadan iyice yaklaştı eve. Ama sessizdi içerisi. Bülbüllerin şen şakrak şarkıları karşılıklı sürüyordu. Bülbüller yorgunluktan bitkin düşmüş gibi. Susunca çayır çekirgelerinin hışırtısı ile cızırtısı ya da göletin büyük bir aynayı andıran yüzeyini sivri gagasıyla çizip geçen bir bataklık kuşunun boğuk sesi duyuluyordu. Bandurasının akordunu yaptı Levko, söyleyip çalmaya başladı. ''Oy ayım benim ayım, sen de parlak yıldızım, aydınlatın ne olur o dilberin oturduğu bahçeyi.'' Evin penceresi o anda usulca açıldı. Levko'nun yansısını suda gördüğü o küçük baş göründü. Dikkatle dinlemeye başlamıştı Levko'nun şarkısını. Uzun kirpikleri gözlerinin üzerine yarı yatmıştı. Kızın yüzü çarşaf gibi, ay ışığı gibi bembeyazdı. Ama ne göz kamaştırıcı, ne inanılmaz bir güzellikti o. Gülümsüyordu kız. Levko ürperdi. Kız başını hafifçe eğdi. Gür kirpiklerini iyice indirdi. Alçak sesle, ''Bir şarkı söyle bana genç kazak.'' dedi. ''Hangi şarkıyı istersin sultanım?'' Birkaç damla gözyaşı usulca yuvarlandı kızın soluk yanaklarından. ''Delikanlı'' dedi. Sesinde anlatılmaz bir hüzün vardı. ''Delikanlı, üvey anamı bul bana. Hiçbir şey esirgemem senden. Ödüllendiririm seni. Büyük, değerli armağanlar veririm. Bileziklerim var, altın işlemeli eşyalarım, gerdanlıklarım var. İnce dizili kemerlerimi veririm sana. Altınlarım var. Üvey anamı bul bana delikanlı.'' Korkunç bir cadıdır o. Dünyada çok çektirdi bana. Neler etmedi. Basit bir köylü kadın gibi çalıştırdı beni. Şu yüzüme bak. Pis büyüsüyle çekti aldı yanaklarımdaki pembeliği. Beyaz boynuma bak. Çıkmıyorlar, çıkmıyorlar. Ne kadar yıkarsam yıkayayım, çıkmıyorlar. Onun demir tırnaklarının izleridir bunlar. Bu gördüğün lekeler. Beyaz ayaklarıma bak. Çok dolaştılar bu ayaklar. Yalnızca yumuşak halılarda değil. Kızgın kumlarda da, ıslak toprakta da, dikenli çalılarda da. Ya gözlerim, gözlerime bak. Gözyaşı dolu oldukları için bakamıyorum. Bul onu delikanlı, bul bana üvey anamı. Kızın birden yükselen sesi kesilmişti. Soluk yanaklarından iri gözyaşı damlaları peş peşe yuvarlanıyorlardı. Acımaya benzer hüzün dolu bir duygu kesti delikanlının soluğunu. Heyecanlı. ''Senin için her şeyi yapmaya hazırım sultanım.'' dedi. ''Ama söyle bana, nerede, nasıl bulabilirim onu?'' Kız çabuk çabuk konuşarak Levko'nun sözünü kesti. ''Bak bak, orada işte. Kıyıda benim kızlarımla birlikte şarkı söyleyerek oynuyor, dans ediyor ay ışığında. Çok kurnaz, sinsidir. Suda boğulmuş bir kız biçimine girdi. Ama biliyorum, hissediyorum burada o. Varlığı ruhumu sıkıyor, soluk almama engel oluyor. Onun yüzünden balık gibi rahat, serbest yüzemiyorum.'' Batıyorum, bir anahtar gibi iniyorum dibe. Ara bul o cadıyı delikanlı. Levko kıyıya baktı. Gümüş rengi hafif bir sis içinde gölgeleri andıran kızlar gördü. İnce çiçekleriyle süslü çayırları andıran beyaz entariler vardı üzerlerinde. Boyunlarında altın gerdanlıklar, dizi dizi inciler. Duka altınları parlıyordu. Ama yüzleri soluktu. Bedenleri saydam bulutlardan oluşmuşlardı sanki. Gümüş rengi ay ışığını geçiriyordu bedenleri. Önderleri oynaya oynaya gelmeye başladı Levko'ya doğru. Kızlar hep bir ağızdan bağırdılar. ''Hadi Şahin oynayalım, hadi Şahin oynayalım.'' Sesleri dere kıyısında bir sazın akşam gelinin üflemesiyle alacakaranlıkta çıkardığı sesi andırıyordu. ''Kim Şahin olacak?'' Kura attılar. Kızlardan biri gruptan ayrıldı. Levko kızı incelemeye koyuldu. Yüzü, giysisi, her şeyi ötekilerinin aynıydı. Ne var ki bu rolü isteksiz oynadığı belliydi. Kızlar el ele tutuşup sıra oldular, öne çıktılar. Yabani düşman üzerlerine saldırınca geri kaçtılar. Yorgunluktan bitkin düşen bir iki kız, "Yo" dedi, "hayır, Şahin olmak istemiyorum ben. Zavallı bir ananın yanından civcivlerini çekip almak acı verir bana." "Cadı sen değilsin," diye geçirdi içinden Levko. "Kim Şahin olacak?" Kızlar yeniden kura atmaya hazırlanıyorlardı. Aradan biri atıldı. "Ben olacağım," dedi. Bunu diyeni dikkatle izlemeye başladı Levko. El ele tutuşmuş kızların üzerine hızla, gözü dönmüş gibi saldırıyor, kurbanını yakalamak için bir o yana bir bu yana koşuyordu. Levko o anda onun bedeninin öteki kızlarınki kadar saydam olmadığını fark etti. İçinde siyah bir şey göze çarpıyordu. Ansızın bir çığlık duyuldu. Şahin, kızlardan birinin üzerine atılıp onu yakalamıştı. Şahin olan kızın ellerinde bir an tırnaklar çıktı. Yüzünde hain bir sevinç parladı gibi gelmişti Levko'ya. Evden yana döndü hemen. Pencerede bekleyen güzel kıza parmağıyla göstererek, "Cadı şu işte," dedi. Penceredeki kız gülümsedi. Kızlar bağırışarak alıp götürdüler cadıyı. "Seni nasıl ödüllendireyim delikanlı? Biliyorum altın değil senin istediğin. Gana'yı seviyorsun. Ama taş yürekli baban izin vermiyor. Korkma, artık engel olamayacak evlenmene. Şu kağıdı al ona ver." Kızın beyaz eli uzandı, yüzü hoş bir ışıkla aydınlandı. Levko titreyerek, yüreği küt küt vurarak aldı kağıt parçasını ve uyandı. 6. Uykudan uyanış. Bir tümsekte oturuyordu Levko. Ayağa kalkarken kendi kendine mırıldandı. "Uyudun mu yoksa ne?" Çevresine bakınarak ekledi. "Ne canlıydı, uyanıktım sanki." Tepedeki ay gece yarısı olduğunu gösteriyordu. Her yerde sessizlik vardı. Göletten tatlı bir serinlik esiyordu. Tepedeki ev kapalı panjurlarıyla hüzünlü yükseliyordu olduğu yerde. Yosunlar, yabani otlar insanların bu evden uzaklaşmalarının üzerinden çok zaman geçtiğine tanıklık ediyorlardı. Levko uyuduğu sürece sıkı sıkı yumduğu elini açtı. Avucunda küçük bir kağıt parçası görünce şaşkınlıkla bir çığlık attı. Kağıdı elinde evirip çeviriyordu. "Ah, okumayı bilsem ne iyi olurdu," diye geçirdi içinden. O sırada bir gürültü oldu arkasında. "Korkmayın," dedi biri. "Hemen kıskıvrak yakalayın onu. Ne korkuyorsunuz? 10 kişiyiz be. İstediğiniz iddiaya varım. Şeytan değil, insan bu." Başkanın sesiydi bu. Levko bir anda birkaç elin birden onu yakaladığını hissetti. Ellerden bazıları korkudan titriyorlardı. Başkan Levko'nun yakasına yapıştı. "Göster şu mendebur yüzünü bakalım canım," diye bağırdı. "Milleti alaya aldığın yetti." Ama tek gözünü Levko'nun yüzüne dikince şaşkınlık içinde geri çekilirken kollarını yana sarkıttı. "Levko oğlum bu," diye bağırdı. "Sendin demek ha? Köpoğlu köpek. Vay canına, şeytanın doğurduğu seni. Ben de bu dolapları hangi iblis çeviriyor diye düşünüp duruyordum. Demek sen, babanın baş belası sen azdırıyordun serserileri. Sokaklarda gürültü patırtı ettiriyor, şarkılar söylettiriyordun. Ha ha ha, Levko sanırım sırtın pek kaşınıyordur şu anda. Bağlayın onu." "Dur baba," dedi Levko. "Bu kağıdı sana vermemi söylediler. Şimdi kağıtlarla mağıtlarla uğraşamam ben canım. Bağlayın onu," dedim. Yazıcı kağıt parçasını alıp açtı. "Dur efendim," dedi. "Komiserin yazısı bu." "Komiserin mi? Komiserin mi?" diye geçirdi içinden Levko. "Tuhaf doğrusu." "Oku oku," dedi başkan. "Ne yazıyor komiser?" Vodka ustası dişlerinin arasından dumanlar saçarak, "Dinleyelim bakalım neler yazıyor komiser," dedi. Öksürdü yazıcı. Okumaya başladı. "Başkan Yevtuh Makogonenko'ya emrimdir. Sersem bunak. Vergi borçlarını toplayacak, köyde düzeni sağlayacak yerde iğrenç işler çeviriyormuşsun. Hepsi geliyor kulağıma." Yazıcının sözünü kesti başkan. "Vallahi bir şey duyulmuyor." Yazıcı baştan başladı. "Başkan Yevtuh Makogonenko'ya emrimdir. Ser..." "Dur yazıcı bey, dur. İstemez," diye bağırdı başkan. "Gerçi duyamıyorum ama burasının önemli olmadığı belli. Oraları atla." "Bu sebeple emrediyorum sana. Oğlun Levko Makogonenko'yu köylünüz Kazak kızı Gana Petrichenkova ile hemen evlendireceksin. Şosedeki köprüleri onaracaksın. Köylünün atlarını benim emrim olmadan mahkeme yazıcılarına, doğrudan doğruya mahkemeden gelmiş olsalar bile vermeyeceksin. Oraya geldiğimde bu emirlerimin yerine getirilmediklerini görürsem yalnız seni sorumlu tutacağım. Bölge komiseri emekli yüzbaşı Kozma Derkaç Drishpanovski." Esnedi başkan. "Bu kadar işte, duydunuz değil mi?" "Duydunuz. Her şeyden başkan sorumlu. Öyleyse sözünü dinlemek zorundasınız. Ne emredersem yapılmalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam." Levko'ya döndü. "Sana gelince, komiserin emri gereği evlendireceğim seni. Gerçi bundan onun nasıl haberi oldu anlayamadım ya. Gene de evlendireceğim seni. Ama önce kırbacımın tadına bakacaksın. Evde tasvirin yanında asılı duran kırbacı bilirsin. Yarın parlatacağım onu. Bu pusulayı kim verdi sana?" Levko durumundaki böylesine beklenmedik değişikliğe karşın kafasının içinde başka bir cevap hazırlamayı, pusulanın eline nasıl geçtiğini gizlemeyi başarabilmişti. "Dün akşam kasabaya indim," dedi. "Arabasından inerken komiser beni gördü. Benim bu köyden olduğumu öğrenince pusulayı verdi. Ayrıca sözlü olarak da dönüşte bizim köye uğrayacağını, öğle yemeğinde konuğun olacağını sana iletmemi emretti baba."
"Gerçekten tam öyle mi?" dedi.
"Evet." Başkan yanındakilere dönüp baktı pek mağrur. "Duydunuz değil mi?" dedi. "Sayın komiser köyümüze, yani bana öğle yemeğine geliyor."
"Oh."
Başkan konuşurken parmağını havaya kaldırmış, bir şeye kulak kabartıyormuş gibi başını yana eğmişti.
"Komiser, duydunuz mu? Komiser bana yemeğe geliyor. Ne dersin yazıcı bey? Ya sen sadıcım? Çok büyük bir onur bu değil mi? Siz de benim gibi düşünmüyor musunuz?"
"Bildiğim kadarıyla," dedi yazıcı, "komiseri yemekte ağırlamak onuruna hiçbir başkan erişmemiştir."
Başkan mutlu, "Başkandan başkana fark vardır elbette," dedi. Dudakları büküldü, daha çok uzak bir gök gürültüsünün uğultusunu andıran boğuk, ağır bir kahkaha çıktı ağzından. "Ne dersin yazıcı bey, büyük konuğumuz için her evden hiç olmazsa birer piliç, biraz keten bezi falan filan toplasak nasıl olur?"
"Toplayalım efendim, toplayalım."
"Düğün ne zaman babacığım?" diye sordu Levko.
"Düğün mü dedin? Düğün nasıl olurmuş gösterirdim ben sana ya. Her neyse, yüce konuğumun hatırı için. Yarın kıyar nikahınızı papaz. Ne haliniz varsa görün. Emirlerini dinlemekte nasıl titiz olduğumu anlasın komiser. Hadi çocuklar, yatalım artık, herkes evine."
Başkan kaşlarının altından her zamanki mağrur, anlamlı bakışını gezdirdi gene çevresinde. Levko, "Eyvah, çarşıyı nasıl götürdüğünü anlatmaya başlayacak gene," diye geçirdi içinden. Çabuk adımlarla neşeli uzaklaştı. Alçak vişne ağaçlarıyla çevrili tanıdık eve gidiyordu. Yolda yüzbaşının kızını düşünüyordu. İyi yürekli, güzeller güzeli, soylu kız. Tanrı toprağını bol etsin. Dilerim öteki dünyada kutsal meleklerin arasında sonsuzluğa kadar gülümsersin. Bu gece olanları hiç kimseye anlatmayacağım. Yalnızca sana ganacığım, yalnızca sana anlatacağım bu mucizeyi. Yalnız sen inanırsın bana. Yalnız sen benimle birlikte dua edersin. Suda boğulmuş o mutsuz kızın huzura kavuşması için.
Bu arada vişne ağaçları arasındaki eve yaklaşmıştı. Pencere açıktı. Ay ışığı açık pencereden içeri giriyor, hemen pencerenin önünde uyuyakalmış gananın üzerine düşüyordu. Elini başına destek yapmıştı genç kız. Yanaklarında hafif bir pembelik vardı. Dudakları Levko'nun ismini fısıldarken belli belirsiz kıpırdıyorlardı. "Uyu güzelim uyu, dünyanın en güzel şeyi girsin düşüne. Ama o bile sabah bizim uyanmamızdan güzel olamayacaktır." Haç çıkararak ganayı kutsadı, pencereyi kapadı, sessizce uzaklaştı. Birkaç dakika sonra köyde her şey uyumuştu. Yalnızca ay, o güzelim Ukrayna göğünün uçsuz bucaksız boşluğunda gene öyle göz kamaştırıcı, hoş süzülüyordu. Gece, tanrısal gece, gene öyle görkemli soluyordu tepede, yüce bir biçimde tükeniyordu. Gümüş rengi nefis yarı aydınlıkta toprak gene öyle olağanüstü güzeldi. Gel gelelim, bütün bunları içinde büyük bir haz duyarak izleyen yoktu artık. Her şey uykuya dalmıştı. Ancak arada köpeklerin havlamalarıyla bozuluyordu sessizlik. Sarhoş Kalenik evini ararken daha uzun süre yalpa vurarak dolaştı durdu uyumuş sokaklarda. Kaybolan yazı. Nokta nokta nokta kilisesini zangocu anlatmıştır. Aynı şeyi bir kez daha anlatayım size istiyorsunuzsa. Pekala, paşa gönlünüzü eğlendirelim bakalım. Ah eski zaman, ah çok eskilerde, yılı ayı bilinemeyecek kadar eskilerde olmuş şeylerin hikayelerini dinlerken ne hoş bir sevinç, ne tatlı bir haz doldurur insanın yüreğini. Gel gelelim, akrabalarından biri, deden ya da dedenin dedesi olayın içindeyse iş değişir. Çok çile çekmiş Varvara için dua okurken, hıçkırık tutsun beni yalan söylüyorsam. Olayları yaşıyor gibi oluyorum anlatırken, dedemin dedesinin ruhuna giriyorum sanki. Ya da dedemin dedesinin ruhu içime giriyor. En çok da köyün kızları, oğlanları sıkıştırıyorlar beni. Gördükleri yerde yapışıyorlar yakama. Foma Grigoryevich, Foma Grigoryevich, hadi korkunç bir masal anlat bize. Ne olur hadi. Vır vır vır, çeneleri durmuyor. Masalı esirgeyen yok onlardan elbette. Ama sonra yatakta çektikleri, çok iyi biliyorum, sıtma nöbeti tutmuş gibi zangır zangır titriyor hepsi yorganın altında.
Karanlıkta gocuklarını başlarına geçirmeye her an hazırdırlar. Fare bir çömleği tıkırdatacak olsa ya da kendi bilmeden ocak demirine çarpsa ayağını, aman tanrım, yürekleri ağızlarına geliyor ama akıllanmıyorlar gene. Devrisi gün yakalıyorlar beni, sanki bir şey olmamış, gece hiç korkmamışlar gibi ille de korkulu masal anlatayım diye sıkıştırmaya başlıyorlar beni. Ne anlatayım size canım? Ha deyince gelmiyor ki aklıma. Evet, cadı karıları rahmetli dedemle nasıl maça kızı oynadılar, onu anlatayım. Ama baştan bir ricam olacak beyler, sözümü kesmeyin lütfen. Yoksa yal gibi tatsız tuzsuz bir şey çıkar ortaya anlattıklarımdan. Sonra şunu da belirteyim, nur içinde yatsın, dedem öyle sıradan bir kazak değildi. Kilise yazısının A'sını da, B'sini de, kısaltma kurallarını da iyi bilirdi. Bayramlarda apostolü, apostol, kilisenin kitaplarından biri, E.A. Bir alırdı eline, şimdiki din adamları hiç kalır yanında. Siz de bilirsiniz, okuma yazma bilenler çok azdı o zamanlar. Bir bölgede çıksa 3-5 kişi çıkardı. Demek karşılaştığı herkesin dedemi yerlere kadar eğilerek selamlaması boşuna değildi. Günün birinde kazakların soylu komutanı herhangi bir konuda Çariçe'ye bir yazı göndermek istemiş. O zamanın alay yazıcısı olan, hay Allah, lakabını bile hatırlayamıyorum adamın. Uzun saç desem değil, toparlak desem değil, dal taban desem o da değil. Yalnızca şu kadarını biliyorum, hoş bir lakabı vardı. Her neyse, alay yazıcısı odasına çağırmış işte dedemi. Komutanın emrini bildirmiş. Hazırlanan bir yazıyı Çariçe'ye dedem götürecekti. Dedem öyle uzun uzadıya hazırlanmayı seven bir insan değildi. Yazıyı kalpağının içine dikti. Atını çıkardı ahırdan, karısını, iki oğlunu, kendi deyimiyle iki domuz yavrusunu ki biri benim öz babamdır, şapşup öptü. Tozu dumana katıp dört nala uzaklaştı. Devrisi sabah horoz dördüncü kez ötmemişti ki dedem konotopa girmişti. O günler panayır vardı orada. Sokaklarda iğne atsan yere düşmezdi. Ama dedem kasabaya girdiğinde daha çok erken olduğu için herkes yerlere serilmiş uyuyordu. Serseri takımından burnu kıpkırmızı bir genç uzanmıştı bir ineğin yanına. Biraz ötede panayıra çakmak taşı, boya, mermi, simit satmaya gelmiş bir kadın oturduğu yerde horluyordu. Açık bir arabanın altında bir çingene yatıyordu. Balık yüklü bir arabada bir çumak, tuz, balık, tahıl ve benzeri taşımacılığı ticareti yapan Ukraynalı köylülere çumak denirdi. E.A. Sakallı bir Rus, belinde kuşağı, paltosunun yenleri geniş, ayaklarını yolun ortasına doğru uzatmış yatıyorlardı. Anlayacağınız panayırın alışılmış bilinen her türlü kargaşası vardı burada. Çevreyi iyice gözden geçirmek için oyalanıyordu dedem. Bu arada çadırlarda yavaş yavaş kıpırdanmalar başlamıştı. Yahudi karıları takır tukur yerleştiriyorlardı şişeleri. Şurada burada duman bilezik bilezik yükseliyordu. Sıcak çörek kokusu yayılıyordu her yana.